Yeni Gün.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan Yeni Gün programından merhaba. Türkiye'de saatimiz 9.04'ü gösteriyor. Programı sizler için Zeynep Karaışık ve Zeynep Yıldırım birlikte hazırladı. Teknik Masa'da Nuri Göktaş ve mikrofon başında ben Funda Erdoğan tüm dinleyicilerimizi selamlıyoruz ve hemen bizlere ulaşabileceğiniz telefon numaralarımızı veriyoruz. Çift 090 312 463 34 19 ve yine çift 090 312 463 34 21. Ayrıca Türkiye'nin Sesi Radyosu artık kendi sayfasında www.turkiyeninsesiradyosu.com adresinden radyonuzu dinleyebilirsiniz. Elektronik posta adresimiz ise tsryenigun@trt.net.tr. Facebook adresimiz ise yenigun.tsr, Twitter adresimiz ise tsryenigun. Sayın dinleyicilerimiz, her zaman olduğu gibi bugün de Yeni Gün programına gazete manşetlerine kısa kısa değinerek başlayacağız. Hemen ardından TRT muhabirine Ankara gündemini soracağız. Saat 9.30 gibi siyaset bilimci Dr. Murat Yılmaz telefon konuğumuz olacak. Gazetelerde öne çıkan başlıkları değerlendireceğiz kendisiyle ve programımızın son bölümünde ise spor yorumcusu Tansu Polatkan telefonda konuğumuz olacak. Sporda yaşanan son gelişmeleri soracağız kendisine. Yeni gün başlıyor. İlk gazetemiz Hürriyet gazetesi. Farklı bir konuyu manşetine taşımış. Hemen bakalım. Şöyle yazıyor: Uskumru kanatlandı. Halde sudan ucuz olan deniz ürünleri restoranda neden astronomik fiyata satılıyor? Bu sorunun cevabını araştırdık, diyor Hürriyet gazetesi. Gördük ki fiyatlar tamamen şişirme, üstelik balıklar ne yerli ne de deniz ürünü. Balık borsasının kalbi Gürpınar'ın içinde 70 uskumrunun bulunduğu kole 240 lira. Yani 300-400 gramlık uskumrunun tanesi 3,5 lira. Aynı balık Beşiktaş'taki pazarda 10, restoranda porsiyonu 50 liradan satılıyor. Bazı restoranlarda ise 110 liraya çıkıyor. Üstelik söylenenin aksine yerli değil, Norveç'ten geliyorlar. 200-300 gramlık bir porsiyon kalamar restoranlarda 50 Türk lirasından başlıyor. Kalamarın haldeki kilosu 25 lira, içinde 28 levrek bulunan bir koli 300 lira ama restoranda 150 lirayı buluyor. Restoranların 50 liraya sattığı istavritin kilosu halde 5 lira, restoranlarda fiyatın biraz şişirme olduğunu kabul ediyormuş. Devam ediyoruz Hürriyet gazetesiyle. Barajı boşaltıp arayacaklar, yazıyor. Tunceli'de 5 Ocak'ta kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için Uzunçayır Baraj Gölü boşaltılacakmış. Gülistan'ın telefonu son olarak Uzunçayır Gölü üzerindeki viyadükte sinyal vermişti ancak dalgıçlar bir türlü onu bulamadı. Doku ailesi Ankara'da İçişleri Bakanı Soylu'yu ziyaret etti. Çıkışta Gülistan'ın ablası Aygül Doku, "Bakan bize Dinar Köprüsü çevresindeki suyun kurutulacağını ve işlemin 15 günde tamamlanacağını söyledi," diyor. 392 kişi 6 aydır Gülistan Doku'yu arıyormuş. Körfez'de taht oyunları başlıyor. İki kral hastanedeymiş. Koronavirüs salgını ve çakılan petrol fiyatları nedeniyle kriz yaşayan Suudi Arabistan ve Kuveyt yeni krizlere gebe. Kuveyt emiri Sabah ve Suudi Arabistan kralı Selman bin Abdülaziz hastaneye kaldırıldı. İki liderin hastalığı taht kavgaları ile ilgili tartışmaları da ateşledi. Fatih Karadeniz'de sondaja başladı. Türkiye için aramaya devam yazıyor Enerji Bakanı Fatih Dönmez. Sondaj gemisi Fatih'in Karadeniz'de Tuna 1 lokasyonunda petrol ve gaz aramaya başladığını duyurdu. Bakan Dönmez, varsa mutlaka bulacağız dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da tam bağımsız Türkiye için çalışmaya ve aramaya devam ediyoruz dedi. Ve iki güzel haberle Hürriyet gazetesine noktalamak istiyorum. İlki şu, korona aşısından iyi haber varmış. Oxford Üniversitesi'nin geliştirdiği aşının ilk testlerinde denekler virüse karşı antikor geliştirmiş. Herhangi bir yan etki de ortaya çıkmamış. İkinci güzel haberimiz de şu, yeni evlerinde özgür ve mutlu yazıyor. Adalarda faytonculuğu yasaklayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi satın aldığı 1177 atı sahiplendirmeye başlamış. Belediye atların 20'sini İstanbul Üniversitesi'ne bağlı Atçılık ve At Antrenörlüğü bölümüne bağışlamış. 2 aydır İstanbul Üniversitesi'nin Avcılar'daki kampüsünde rehabilite edilen ve öğrenci uygulamalarında kullanılan atlar yeni yuvalarında özgürlüğün tadını çıkarıyormuş. Ne mutlu onlara. Hürriyet gazetesini noktalıyoruz. Sıradaki gazetemiz Yeni Şafak. Manşetinde şöyle yazıyor, Sirte için emir bekleniyor. Türkiye, Sirte ve Cufra'nın darbeci Hafter'den kurtarılması için diplomatik temaslara hız verirken, Libya ordusu da cephedeki hazırlıkları tamamladı. Sirte'ye yaklaşık 100 kilometre mesafedeki Veska'da beklenen askerler harekat emri bekliyormuş. Hafter'e destek kesilmeli diyor hafta sonu Katar'a giden Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başa ve Malta İçişleri Bakanı Byron Camilleri ağırladı. Camilleri, Sirte hazırlığı olarak yorumlanan toplantı sonrası Türkiye ve UMH'ye desteğini açıkladı. Akar da Libya'da barış için Hafter'e desteğin kesilmesi gerektiğini söylemiş. Sirte'nin batısına gönderilen 200 araçlık konvoyun ardından dün de sevkiyatlar sürdü. Yeni Şafak'a konuşan UMH komutanlarından Tahir El Malti, karargah kurdukları Veska'da operasyona hazır olduklarını söyledi. Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Mustafa Mejay de, Sirte ve Cufra'yı özgürleştirme mücadelesi artık çok yakın demiş. TSK, UMH'ye destek için Libya'ya kargo uçaklarıyla silah sistemleri sevk etti. Roketsan yapımı T-122 CNRA sisteminin Sirte yakınlarında konuşlandırılacağı belirtiliyor. Ateşkes için Hafter'in Sirte ve Cufra'dan çekilmesine şart koşan Türkiye ve UMH, Rusya ile masaya oturacak, Moskova müzakere için Ankara'ya heyet gönderecek. Ayrıca Cezayir'den Sisi'ye uyarı yazıyor. Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecit Tebun, Hafter'e destek için Libya'daki kabileleri silahlandırmak isteyen Mısır'ı Mısır'ın darbeci lideri Sisi'yi uyardı. Bu gerçekten çok tehlikelidir. Yeni bir Somali ile karşı karşıya olacağız ki bu durumda hiçbir çözüm olmaz. Mısır Meclisi ise gizli oturumda Sisi'ye Libya'ya müdahale yetkisi verdi. İşkenceci peşinde yazıyor haberin başlığında Yeni Şafak gazetesinin haberi bu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Maltepe Askeri Lisesi ve Menteş Askeri Kampı'nda öğrencilere şok mangalarıyla işkence yapan FETÖ'cü subayları tek tek tespit ediyormuş. Ceylan B'nin 80, İbrahim U'nun 23, Muhammed D'nin 98, Mehmet D'nin 104, Sefa A'nin 16 ve Ali B'nin 18 mağdur ifadesinde adı geçiyormuş. Öğrencilerden Ö'de, FETÖ'cülerin kendisine hadi bakalım intihar et ki senden bir an önce kurtulalım dediğini anlatmış. Çukurca'da hain saldırı, iki şehit yazıyor. PKK'ya ayrıca yıldırım darbe. Hakkari kırsalında terör unsurlarına karşı Yıldırım 2 Cilo operasyonu başlatıldı. Harekatta jandarma özel harekat, jandarma komando, polis özel harekat ve koruculardan oluşan 1106 personel görev yapıyormuş. Avusturya'ya uzanalım şimdi de. Şöyle yazıyor Yeni Şafak gazetesinin haberinde. Avusturya'da Müslümanları fişleme merkezi. Avusturya Müslümanları fişlemek için özel merkez kuruyormuş. Siyasal İslam'la mücadele kılıfı altında hayata geçecek. Dokümantasyon merkezi için hükümet 500.000 avro bütçe ayırdı. Siyaset bilimci Doktor Farid Hafez, Müslümanlar tarafından ortaya konulan her türlü sivil muhalefet suç sayılacak demiş. Türkiye hızla ısınıyor. Sıcaklık 30 yılda 2 derece artacakmış. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin iklim değişikliği üzerine bir projeksiyon yapmış. Sanayi devriminden beri 1 derece artan küresel sıcaklıklar Türkiye iklimini de etkiliyormuş. Türkiye'nin ortalama sıcaklıklarında 2050 yılına kadar 2 dereceye, 2100 yılına kadarsa 5 dereceye varan artışlar öngörülüyormuş. Bu haberle de Yeni Şafak gazetesi burada noktalıyoruz. Sıradaki gazetemiz Sabah, hemen bakalım manşetine. Ayasofya'nın açılması egemenlik hakkımız diyor Devlet Bahçeli. Ayasofya Camisi'nin ibadete açılması muazzam bir karar, yakın tarihimizin en önemli irade beyanıdır demiş. Sabah gazetesi yazarı Şebnem Bursalı'ya konuşan MHP lideri Bahçeli, Cuma namazına katılacağım, Akşemseddin Fatih'imiz yine Fethin neferlere manen orada bulunacaklar diyor. Şöyle açıklamalar yapmış, yani Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürülmesi egemenlik haklarımızın hilafsız ve şüphesiz kullanımıdır diyor. Nerede ibadet edeceğimiz, nereye cami olarak görebileceğimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin bileceği bir meseledir. Hariçten gazel okuyanların şikayet ve sızlanmaları anlamsız, temelsiz ve dayanaksızdır. Ayasofya müze yapılırken iyi de camiye dönüştürülünce kötü müdür? Türkiye ne yapıp yapmayacağını güç ve çıkar merkezlerine mi soracaktır? Ayasofya Camisi ile ilgili karar tam 567 yıl önce verilmiş, esasen konu İstanbul'un fethiyle birlikte kapanmıştır. Ve Ayasofya Camisi fethimizin simgesidir, ecdadımızın emanetidir, mukaddesatımızın irfan, itibar ve inanç hakkıdır diyor MHP lideri Devlet Bahçeli açıklamalarında. Kıbrıs Türk'ünün güvencesiyiz diyor Başkan Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Ayrıca Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümünde şehit ve gazilerimiz rahmet ve minnetle anıldı. Başkan Erdoğan şöyle dedi, Türkiye 46 yıl önce olduğu gibi bugün de Kıbrıs Türk'ünün barış, istikrar ve huzurunun güvencesidir. Adada hakça ve kalıcı bir çözüme varılması ancak Kıbrıs Türk'ünün eşit statüsünün kabulüyle mümkündür. Kıbrıs Rum tarafı, Kıbrıs Türk'ünün siyasi eşitliğini ve adanın doğal kaynakları üzerindeki eşit haklarını temsil etmelidir. Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafı her zaman barış ve uzlaşıdan yana tavır alarak çözüm yönünde açık bir irade sergilemiştir. Ancak bu durum, Kıbrıs Türk halkının haklarından her ne pahasına olursa olsun fedakarlık yapacağı anlamına gelmez diye eklemiş Başkan Erdoğan. Ördekbaşı yeşili, yerli yün halı, Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasına sayılı günler kala halılar serilmeye başlanmış. Halıları dokuyan Ali Rıza Özku Sabah gazetesine konuşmuş, Başkan Erdoğan halıda %100 yerli yün kullanılmasını istediği Osmanlı dönemi Rumi desenine sahip alerji yapmayan özel tasarım halı, tarihi mekan için ördekbaşı yeşili rengi tercih edildi diyor. Ayrıca farklı bir haber de var Sabah gazetesinde, şöyle diyor, okulların açılışında önceliğimiz sağlık demiş Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk. Salgının seyrine göre karma ve seyreltilmiş model dahil her türlü senaryo üzerinde çalışıyoruz. Hedefimiz 31 Ağustos'ta okulları açmak diyor Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk. Milliyet gazetesine geçiyoruz. Manşetinde şöyle yazıyor: Ankara'da Sirte masası. Sirte ve Cufra operasyonu hazırlıkları sürerken başkentte Malta, Libya, Türkiye üçlü toplantısı vardı. Haberin ayrıntılarını paylaşmıştık. Yine aynı konuyu manşetine taşımış Milliyet gazetesi. Ayrıca üst manşetinde şöyle yazıyor: Bu batışı hiç hak etmedik diyor. Dost atışıyla batırılan TCG Kocatepe'nin son iki gününü anlatmış. Harekat merkezi subayı Bakkal Başıoğlu o günü anlatıyor. Hayatımızı geçirdiğimiz gemi gözümüzün önünde battı, anılarımız her şeyimiz gitti demiş. 21 Temmuz'da Yunan konvoyunu önlemek için 3 gemi BAF'a gittik. 2. Taktik Hava Kuvvetleri Kıbrıs'ı bombalıyor. O zaman konvoyu 1. Taktik Hava Kuvveti'nin durdurması lazım. Başından beri hepimizin parolası aynıydı. Maalesef 1. Taktik Hava Kuvveti Yunanistan'a karşı yapılacak harekatın parolasıyla geldi diyor. Sabaha kadar ağlamışlar. 15.05'te hava taarruzu başladı, gemi durdu, elektrikler kesildi. 16'da komutan gemiyi terk et emri verdi. Salların büyük kısmı parçalanmıştı. Biz gemiden çok uzaklaşmadık. Akşama doğru kurtarmaya gelen Fevzi Çakmak da hava taarruzu yapılınca döndü. 22'de gemi infilak etti. O geceyi zor geçirdik, ağladık diyor. Evet, yaşadıklarını Milliyet gazetesine anlatmış Özhan Bakkal Başıoğlu. 54 asker şehit olmuştu TCK Kocatepe'de. Evet, ayrıca Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde büyük coşku diyor. Kıbrıs Barış Harekatı'nın 46. yıl dönümünde 20 Temmuz Kıbrıs Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla Lefkoşa'da geçit töreni düzenlendi. Türk savaş uçaklarının halkı selamladığı törende Türk yıldızları da gösteri düzenledi. Törene Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti devlet erkanının yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da katılmış. Milliyet gazetesinden piyasalarla ilgili haberler verelim size. İşsizlik ödemeleri 27 Temmuz'daymış. Çalışma Bakanı Selçuk, 5 Ağustos'ta yapılması gereken Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektiklerini belirterek, ödemeleri 27 Temmuz'dan itibaren TC kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız demiş. Ayrıca piyasada güç çabası yazıyor haberin başlığında. Şöyle diyor Milliyet gazetesi yazarı Zeynep Aktaş: Yeni haftanın başlangıcında ABD tarafında artan COVID-19 vakalarının ekonomideki normalleşmeyi geciktireceği endişesi öne çıkarken, piyasaların gözü yeni ekonomik paketlerde, hisse senetleri ise gözde enstrümanlar olmayı sürdürecek demiş. Ayrıca şunu da ekleyelim. Farklı bir haber var. Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun kararı ile ilgili unutmak çok kolay diyor haberin başlığında. Kurul internette unutulma hakkı ile ilgili karar açıklamış. Arama sonuçlarından çıkarılmak isteyenler önce arama motoruna başvuracakmış. Talep reddedilirse kurula şikayet yolu açılacakmış. İnternette unutulma hakkı ile ilgili bir haberdi bu da. Ve bu haberle Milliyet gazetesini de noktalıyoruz burada. Bugünkü son gazetemiz Akşam gazetesine bakalım hemen manşetine. İnsanlığınızdan utanın diyor. HDP'li Tuma Çelik'in tecavüzünü 1,5 yıldır anlatmaya çabalayan ve sonunda istifa ettirmeyi başaran DK, Akşam gazetesine mücadelesini ve tepkisini anlatmış. Basitleştirmeye çalışıyorlar diyor o olayı, o an nasıl konuşabilirdim diyor. Dayakçı HDP'linin eşi de koruma istemiş. HDP Muş milletvekili Mensur Işık'ın eşi Ebru Işık yaralı olarak kaldırıldığı hastanede ve karakolda eşinden dayak yediğini anlatmış. Uzaklaştırma tedbiri aldırmış ancak daha sonra yalan söyledim diyerek şikayetini geri alacağını söylemiş. Dünse Ankara Başsavcılığına başvurarak ifadesini değiştirmesi için tehdit edildiğini söyledi ve koruma talebinde bulundu. Dilekçesinde psikolojik baskı görüyorum dedi. Savcılık dilekçeyi Ankara 1. Aile Mahkemesi'ne göndermiş. Evet, ne yazık ki HDP'den de bu tarz haberler geliyor. Ve son bir haberle noktalıyoruz akşam gazetesinde, çünkü aman dikkat diyeceğiz. Tapudan döndüren açgözlülük yazıyor haberin başlığında. Hemen uyaralım, ikinci el konutta fırsatçı durgunluğu yaşanıyormuş. Tapuda fiyatı arttıran da var, vazgeçen alıcının kaporasına el koyan da. Satıcı anlaşılan fiyata rağmen iş kredi çekme ve tapu aşamasına geldiğinde 3-5 bin Türk lirası zam yapıyormuş, alıcı iş uzamasın diye zammı sineye çekiyor diyor. Vatandaş emlakçıyla ilan fiyatı üzerinden anlaşıyor, emlakçı ev sahibini alıcı çıktı diye arayınca piyasa değeri arttı denilip rakam yükseltiliyormuş. Bazı emlakçılar hacizli evi düşük fiyattan ilana çıkıyormuş, alıcı kaporasını yatırıp krediye başvuruyormuş, kredi çıkmayınca da kapora yanıyormuş, aman dikkat diye uyaralım. Ayrıca koronavirüste dünkü vefat sayısı da 17, hemen bunu da ekleyelim. Evet, gazetelerden, manşetlerden aktaracaklarımız bu kadardı. Yeni gün devam edecek.
Ankara'da gündemde neler var?
TRT muhabiri Hüsniye Oral telefon attığımızda. Günaydın Sayın Oral.
Günaydın.
İyi çalışmalar diliyoruz ve hemen soruyoruz size, Ankara gündeminde bugün neler var?
Evet, Ankara'nın gündemi yine oldukça yoğun Funda. Hemen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın programıyla başlayalım. Cumhurbaşkanının bugün çok önemli bir toplantısı var Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Saat 14'te olacak o toplantı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 2 yılı değerlendirilecek bu toplantıda ve tüm Cumhurbaşkanlığı kabinesi üyeleri de orada olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan hem geçen 2 yılda yapılanları hem de bundan sonra yapılacakları anlatacak o toplantıda. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde iki partinin grup toplantısı yapılacak. Cumhuriyet Halk Partisi ve HDP grup toplantısını gerçekleştirecek bugün. Milletvekillerine seslenecek her iki partinin genel başkanları ve meclis genel kurulu da çalışmalar devam ediyor. Üçüncü yargı paketinin görüşmelerine devam edilecek genel kurulda ve bugün önemli bir mecliste sosyal medya düzenlemesi ile ilgili teklif bugün meclise sunulacak ve gelişmeleri takip ediyor olacağız.
TRT muhabiri Hüsniye Oral'a çok teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için.
Radyomuza TRT TSR, programımıza ise TSR Yeni Gün kullanıcı adıyla Twitter'dan ulaşabilirsiniz.
Siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz telefon konuğumuz. Günaydın Sayın Yılmaz.
Funda Hanım, günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Yılmaz, dilerseniz Libya ile başlayalım. Çünkü Sirte için emir bekleniyor. Hafta sonu Katar'a gitti Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa da vardı ve Malta İçişleri Bakanı Byron Kemmeler'i ağırladı. Kemmeler'i Sirte hazırlığı olarak yorumlanan toplantı sonrası Türkiye ve UMH'ye desteğini açıkladı. Evet, Libya ordusu cephedeki hazırlıklarını da tamamladı. Sirte'ye yaklaşık 100 kilometre ötede Veska'da askerler harekat emri bekliyor. Bundan sonra neler yaşanacak Libya'da?
Türkiye Libya'da ilk aşamada çok önemli bir başarı yakaladı. Bu başarı çerçevesinde gayrimeşru darbeci Hafter unsurlarının meşru Libya hükümetini onun bulunduğu bölgeyi tamamen ele geçirmesini engelledi ve çok ciddi ölçüde geri püskürtüldü. Şimdi bu çerçevede harekatın ikinci unsuru bu hükümetin bulunduğu yeri garanti altına alacak ve aynı zamanda petrol bölgesini garanti altına almak suretiyle Hafter'i, onun etrafındaki grubu da siyasi olarak çözüme daha fazla yakınlaştıracak, ikna edecek yeni bir askeri operasyon planlanıyor. Türkiye bu operasyonun hem Libya'daki iç ayağını, işte eğitim lojistik kısmını hazırladı. Bununla ilgili çalışmalar yapıldı. Siz biraz önce söylediniz, onun hatırlayacaksınız, öncesi de var. Milli Savunma Bakanımız, Dışişleri Bakanımız, daha önce Dışişleri Bakanı ile beraber Hazine Bakanımız Libya'ya gittiler. Oradan buraya Sayın Cumhurbaşkanı ile görüşmeye geldi Serraç. Sonra bu sizin anlattığınız Fas'a kadar görüşmeler devam etti. Bu arada Türkiye sadece meşru Libya hükümetiyle değil, bölgesel bir takım aktörler ve Amerika Birleşik Devletleri, Rusya başta olmak üzere Avrupa Birliği ülkeleriyle de, İtalya, Almanya, Fransa gibi ilişki halinde oldu. Ne yazık ki arzu edilen çerçevede bu işin askeri operasyona ihtiyaç duymadan siyasi olarak masada halledilmesine ilişkin Türkiye'nin ve meşru Libya hükümetinin beklentisi karşılanmadı. Tam aksine bu Hafter'i destekleyen Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa, onların çerçevesinde hareket eden Mısır, bu Hafter'e ve tabii Rusya'nın Hafter'e türlü destekleriyle beraber bu bölgede bir direnç oluşturmak ve işte bir takım daha ileri tehditlerde bulunmak şeklinde kamuoyuna da mal olan açıklamaları söz konusu. Sayın Dışişleri Bakanımız, hatırlayacaksınız, açıklamıştı. Biz harekat için meşhur hükümetiyle beraber hazırız. Ancak masaya, diplomasiye zaman tanımak istiyoruz demişti. Türkiye bu zaman çerçevesinde diplomasi faaliyetlerini yürüttü. Diplomasi de sadece siyasi çözüm bakımından değil, aynı zamanda eğer siyasi çözüm olmazsa askeri harekatın diplomatik ayağı da hazırlandı. Bilhassa Amerika Birleşik Devletleri'nin duruma dahil olacağı, Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye'nin Libya'da işbirliği yapabileceği bir zemin ortaya çıktı. Sayın Cumhurbaşkanımız bu istikamette Dışişleri Bakanı'na talimat verdi ve bu çerçevede de diplomatik faaliyetler yürütüldü Amerika Birleşik Devletleri ile. Daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin unsurları meşru Libya hükümeti ile askeri unsurlarla görüştü. Amerika Birleşik Devletleri bilhassa Rusya'nın burada boy göstermesinden ve Suriye'de olduğu gibi Doğu Akdeniz'de yeni bir üs bölgesi, üstlenme bölgesi elde etmesinden rahatsız. Aslında bundan sadece Amerika Birleşik Devletleri'nin değil, Doğu Akdeniz'deki ülkelerin, Avrupa Birliği'nin rahatsız olması lazım. Fakat burada asimetrik davranan Fransa bir yandan da bu manada Avrupa Birliği ile, Amerika Birleşik Devletleri ile zaman zaman farklılık arz eden çıkarlara sahip. Ama İtalya bu manada Türkiye ile işbirliği halinde devam ediyor. Buna en son yine sizin girişte ifade ettiğiniz gibi Malta katıldı. Malta'nın katılması şu bakımdan önemli. Bölgeye çok yakın ve aynı zamanda hani deniz, hava unsurlarının gidip gelebileceği ikmal yollarının icap ettiğinde tahliye yollarının kavşağında yer alan bir ülke. Bu bakımdan önemli. Keza Türkiye'nin Tunus, Cezayir hattında bu manada diplomatik faaliyetler yürütüldüğü biliniyor. Şimdi anlaşıldığı kadarıyla yine siz ifade ettiniz. Eli kulağında bu askeri harekat. Askeri harekat başladıktan sonra Sirte, Cufra hattında Hafter güçleri ve onlarla işbirliği yapan unsurlar buralardan temizlendikten sonra Türkiye yine Libya'daki meşru hükümetin çerçevesinde, onun arzuları istikametinde diplomasi marifetiyle bu kalan Libya'nın kalan kesimindeki Hafter güçlerinin artıklarının siyaseten Libya çözümüne dahil olması, belki de Hafter'in artık çok açık söylendi, onu da söylemek lazım. Hepimiz alışkanlık icabı onu kullanıyoruz ama hem Libya Ulusal Hükümeti hem de Türkiye Hafter'in Libya'nın geleceğinde bir yeri olmadığını açıkladılar. Burada artık Hafter unsurları ayrışacak ama oradaki yerel aktörlerin, işte şehirlerin seçilmiş temsilcileri, orada bir meclis var, meclisin marifetiyle siyasi bir çözümün kapısı aralanabilecek. Böylece Libya'da Libya'nın bütünlüğünü esas alan ve meşru çerçevede gelişen gayrimeşru unsurların tavsiye edildiği bir perspektif ortaya çıkacak. Bu tabi şu bakımdan çok önemli. Bir, Libya'nın geleceği bakımından çok önemli. İki, Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'nun geleceği bakımından çok önemli. Çünkü Libya'nın parçalanması, İşte gayrimeşru unsurların öne çıkarılması bölgede aslında meşruiyeti, işbirliğini, dayanışmayı, ekonomik gelişmeyi engelleyecek bir çatışma iklimini doğuruyordu. Zaten Türkiye'nin de bu probleme karşı çıkmasının arkasındaki temel noktalardan birisi buydu. Şimdi bunun yanı sıra Türkiye aynı zamanda Libya ile kurduğu ilişkiler çerçevesinde malum Doğu Akdeniz'deki nasıl ekonomik bölge gelişmesini, nasıl ekonomik bölgeyi garanti altına aldı. Buna ilişkin işbirliği yaptı. Şimdi Libya'da bu eğer planlandığı gibi başarılı bir şekilde bu harekatla tamamlanırsa hem bu çerçeve devam edecek hem de Libya'nın olarak bölgeye, uluslararası topluma katılmasıyla beraber Türkiye'nin ortaya koyduğu çok önemli bir hani krizlerde model ortaya çıkmış olacak ve Libya'nın işte petrol ihracına yeniden başlamasıyla ayağa kalktığı, Türkiye ile ilişkilerinin de güçlü bir şekilde devam ettiği bir hat oluşmuş olacak. Bu bakımdan Sirte Cufra harekatı fevkalade önem arz ediyor Türkiye açısından. Türkiye büyük bir ciddiyetle hem meselenin askeri lojistik kısmı hem de diplomatik ayakla ilgili çok ciddi hazırlıklar yaptı. Hala tabiatıyla Sayın Cumhurbaşkanımız, yine hatırlayacaksınız, Putin'le görüştü bu mesele çerçevesinde. Hala Türkiye diplomasi kapısını aralamakla beraber askeri operasyon için hazırlık yapmış durumda.
Evet Sayın Yılmaz, Libya konusunu konuştuk ama çok farklı bir konuyla devam etmek istiyorum ben. Çünkü biraz da Türkiye'nin Sesi Radyosu olarak mesaj vermek istiyorum. Çünkü HDP'li Tuma Çelik'in tecavüzü, HDP'li Mensur Işık'ın ise eşine darp etmesi skandalına sessiz kalınmadı. Sosyal medyada da çok yer buldu. Geçmişte şiddete uğrayan kadınlar da isyan etti. Dünyanın en aşağılayıcı suçu bu. Bunu yapan insan olamaz diye tepki gösterdiler var çünkü. Ayrıca Güneydoğu'daki sivil toplum kuruluşlarından da HDP'lilere tepki var. Tecavüzcü ve dayakçı vekiller bizi temsil etmiyor diye açıklama yaptılar. Biraz siz de mesaj vermek ister misiniz buradan, Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan? Artık sessiz kalmayalım çünkü kadına şiddete.
Şimdi Funda Hanım, burada kadına şiddet kısmı var. Bir de o tecavüz kadına şiddetin dışında daha başka bir şey. Burada özellikle ben şuna işaret etmek istiyorum. HDP ve HDP ile işbirliği yapan takım sol çevreler, bazı partiler bu konuda kamuoyunda bu iş medyaya çıkana ve kamuoyunun yükselene kadar sustular. Bunun altını çizmek lazım. Bu hadise, tecavüz hadisesi bir seneyi geçkin bir zamanda, geçen mahalli idareler seçimlerinin çalışmaları sırasında olmuş ve bütün HDP bunu biliyor. Yani HDP Kadınlar Komisyonu biliyor. Bir de Mardin milletvekilleri biliyor. Mesela HDP'nin şu andaki eş başkanı Mithat Sancar Mardin milletvekili. Yani hepsi biliyorlar. Hepsi sustular. Üstüne üstlük bu işi çözmesi ve hani bu milletvekiline tepki göstermesi gereken unsurlar, o HDP'li kadın milletvekilleri, tecavüze uğrayan kadını susturmaya, şikayetini geri almaya yönelik bir baskı uygulamışlar. Görüşmeler yapmışlar. Bunlar da ortaya çıktı. Nihayetinde bu işin, bu kadıncağızın bu baskılara rağmen şikayetçi olması ve medyaya yansımasıyla beraber bir kamuoyunda sizin de ifade ettiğiniz hissiyatla bir tepki gelişince bu milletvekili istifa etmek durumunda kaldı. Milletvekili istifa etti ama parti hala bu işi görmezden geliyordu. Yükselen tepkiler karşısında ihraç ettiklerini açıkladılar. Ama zaten istifa etmiş bir kişiyi ihraç etmek gibi bir tuhaflık anlaşılmaz. Yani burada HDP ve daha geniş olarak düşünelim. Eğer zaten mesele kadına şiddet ve bu cinsel saldırılar ise burada Türkiye'deki en problemli örgüt, kesim işte bu şiddeti kullanan PKK'dır. Bu şiddet, şimdi Funda Hanım, şiddetin, terörün başladığı yerde meşruiyet kriterleri yitirilir. İnsanların namusları, evleri, mahremiyetleri ihlal edilir. Küçücük çocukları, kız çocuklarını alıp dağa götürüyorlar. Orada hiçbir güvencesi olmadan ağır bir şiddet kullanıyorlar ve aynı zamanda bunların bir suistimali, cinsel suistimali söz konusu oluyor. Şimdi bunu ve bir de şöyle düşünelim. Bunların yanı sıra bunlar cinayetlerde kullanılıyor, intihar eylemlerinde kullanılıyor. Bütün bunlar karşısında susan, bunu destekleyen bir HDP ve onunla işbirliği yapan bir sol çevre var. Dolayısıyla bunların kamuoyunda mesele açıp yani patlayıncaya kadar, kamuoyunda bu adeta bir bomba gibi patlayıncaya kadar susmuş olmalarının tekrar altını çizelim. Buradaki samimiyetsizlik aleti çizildi dediğiniz gibi artık insanların hissiyatında çok ciddi bir reaksiyona yol açıyor. İşte Doğu'da, Güneydoğu Anadolu'da medyada artan ölçüde bir eleştiri söz konusu. Genel prensip olarak zaten bu konunun kim yaparsa yapsın yanlış olduğu açık. Ama belli bu partinin şiddeti korumak, şiddetle arasına mesafe koymamak dolayısıyla zaten kirlenmiş ve bu tür olaylara açık bir yönü var. Yani çünkü şiddetin beraberinde mafyöz bir yapılanma, bu şiddet işte aile içine, efendim kadınlara, oradaki en mağdur kesimlere, çocuklara yönelir. Şiddetin hakim olduğu hukuk düzeninin, hukuk devletinin olmadığı yerde bu terör örgütünün temel zaten fonksiyonu da şiddet kullanarak demokratik hukuk devletinin standartlarını kaldırmak ve şiddet marifetiyle kendi istedikleri istikamette ideolojik bir hayat kurmaktı. Bence bunun hani olumsuz yansımaları, tortuları HDP'nin üzerinde artık HDP ve bölgedeki terör örgütünün hakimiyeti sarsıldıkça insanlar bunları dile getirmeye başladılar. Hani terör örgütünün hakim olduğu şiddetini kullandığı dönemlerde insanlar susuyordu Funda Hanım, şimdi susmuyorlar.
Evet, bu da gün yüzüne çıktı. Evet, şiddetin her türlüsüne karşıyız. Sadece kadına yapılan şiddet değil, değil mi? Her türlü tabii, şiddete karşıyız.
Birbirini besliyor zaten bunlar Funda Hanım. Yani o kadına yönelik şiddetin arkasında bu genel, bu örgütün kullandığı şiddet var. Orada kadınlar da çocuklar da mağdur oluyor tabiatıyla. Özellikle en dezavantajlı gruplara yöneliyor şiddet.
Ne yazık ki süremizin sonuna geldik. Siyaset bilimci Doktor Murat Yılmaz'a çok teşekkür ediyoruz.
İyi yayınlar dilerim.
Çok sağ olun.
Sporda yaşanan son gelişmeler yeni günde.
Spor yorumcusu Tansu Polatkan telefon attığımızda. Günaydın Tansu Bey.
Günaydın Funda Hanım, nasılsınız?
Sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Çok iyi, sesinizi duyduk, daha iyi olduk.
Sağ olun.
Dilerseniz hemen başlayalım. Başakşehir'in şampiyonluğuyla başlayalım. Çünkü çok az sayıda taraftarı var ve şampiyonluk sevinci pek sokaklara da yansımadı sanki, değil mi?
Şimdi Medipol Başakşehir'in son yıllardaki devamlılığı zaten dikkat çekiciydi. Her sene ligin zirvesini zorluyor. Şampiyonluk iddiasını ortaya koyuyordu ki geçen yıllarda da şampiyonluğun eşiğinden geri döndü ifadesini kullanırsak yanlış olmaz. Tabii ki çok seyirci baskısı olmayan bir takım. Bu bir avantaj. Bunun dışında teknik yönetim kurulu ve futbolcu üçgenindeki ilişkilerin sağlıklı olması ve de doğru transferler, iyi bir kadro Medipol Başakşehir'i şampiyonluğa getirdi. Şimdi Medipol Başakşehir'e baktığımız zaman oynadığı, ona rakip olacak şampiyonluk yarışında bu sene rakip olacak takımlarla oynadığı maçlara baktığımız zaman bir tek Fenerbahçe'ye iki defa yenilmiş. Onun dışında Beşiktaş'ı yenmiş, Trabzonspor'la iki maçta berabere kalmış. Galatasaray'ı yenmiş, berabere kalmış. Demir Grup Sivasspor'la iki maçta berabere kalmış. Yani bir istikrar abidesi olarak dikkat çekiyor. Bütün bu olumlu gelişmeler Medipol Başakşehir'i şampiyonluğa taşıdı ve de ligin bitmesine bir hafta kala şampiyonluk sevincini yaşadı Medipol Başakşehir. Az önce de belirttiğim gibi çok seyircisi olmayan bir takım, seyirci baskısı hissetmeyen bir takım. Dolayısıyla bütün olumlu unsurlar bir araya gelince onlar için şampiyonluk çok doğal bir hale geldi diye düşünüyorum Funda Hanım.
Peki Trabzonspor neden şampiyon olamadı? Durum nedir Trabzonspor'da, son durum?
Trabzonspor takımı bir kere çok başarılı bir teknik direktörle yollarını ayırdı. Biliyorsunuz orada Ünal Karaman vardı. Ünal Karaman döneminde başarılı giderken birdenbire bir kaybedilen maçın ardından bir polemik Ünal Karaman'ın istifasıyla sonuçlandı. Ondan sonraki haftalarda tabii ki Trabzonspor'u, Trabzon'u bilen eski futbolcuları Hüseyin Cimşiriş'in başına geldi. Ama orada da bir motivasyon eksikliği zannediyorum ortaya çıktı ve üst üste puan kaybetti Trabzonspor takımı. Bir bakıma Medipol Başakşehir'e imkan sağladı. Tabii bu arada Medipol Başakşehir'in şampiyonluğunda yarıştığı takım sadece Trabzonspor'du. Yani Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe çok geride kalmışlardı. Dolayısıyla Medipol Başakşehir biraz Trabzonspor'la yarıştı ve Trabzonspor'un puan kayıplarından da kendi kazandığı maçlarda elde ettiği puanlarla şampiyon oldu. Yani Trabzonspor'da dediğim gibi bir teknik direktör değişikliği futbolcularda belki de olumsuz bir tepkiye neden oldu diye düşünüyorum.
Evet Tansu Bey, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in açıklaması var. 2020-2021 sezonunda tribünlere seyirci almayı hedeflemişler. %35-40 oranında seyirci alabiliriz diyor tam kapasite kullanılmadan stadların. Biraz zor görüyor bunu. Peki yeni normal bu şekilde mi olacak? Yarı yarıya mesela dolacak mı stadlar? Yeni normal nasıl olacak futbolda?
Futbolda yarı normal nasıl olacak gerçekten bu çözülmesi çok zor bir sorar problem sorun bilmiyorum o futbol severleri taraftarları nasıl kontrol edecekler oyun tribünlere aldıkları seyircileri nasıl oturtacaklar nasıl yerleştirecekler tribünlerde oturma düzeninde nasıl bir değişiklik olacak tabii ki. Sayın Nihat Özdemir'in yaklaşımı çok doğru. Yani seyircisiz futbolun hiçbir şekilde tadı yok ama seyircinin de gelmesi gerekiyor. Hem bu takımların ekonomik güçlerini sağlamak açısından da önemli. Bu konuda mutlaka Futbol Federasyonu, Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığı bu konudaki uzmanlarla görüşüp buna bir şekil bulacaklardır diye düşünüyorum. Çünkü Avrupa'da da artık seyirciyle oynanmasına karar veren ülkeler var. Dolayısıyla onlardan örnek alınacaktır. Ama seyirci sayısının çok yarı yarıya da belki azalacağını düşünüyorum. Bu seyircinin bu şekilde azalması fiyatlara da belki ekonomik olarak seyirciye bir ağırlık getirecektir diye düşünüyorum.
Peki yabancı, yeni yabancı kuralının size de yorumunuzu soralım. Sizin yorumunuz nelerdir yabancı kuralı ile ilgili?
Valla yabancı kuralı tabii ki yine federasyonun gözden geçirip sonuç olarak ulaştığı bir noktadır ki ben de sahada 11 tane yabancının olmasından yana değilim. Yani sporun, futbolun içinde olan bir kişi olarak, eski bir sporcu olarak. Dolayısıyla hem altyapılara önem verilsin isteniliyor hem de sahaya 11 yabancı ile çıkılıyor. Dolayısıyla sahaya da en fazla 8 yabancı şeklinde bir görüş ortaya atıldı ki bence bu bile fazla diye düşünüyorum. Eğer altyapıya önem vereceksek, eğer Türk gençliğinin futbola ilgisini arttıracaksak yabancı sayısındaki azalmanın bence çok daha fazla olması gerekirdi diye düşünüyorum ama federasyon böyle uygun görmüş ki kulüplerin bazıları bunlara da karşı çıkıyorlar ama sonuç olarak Türk futbolu diyorsak biraz da kendi isimlerimizle kendi futbolcularımızla bir yerlere gelmeliyiz diye düşünüyorum ben.
Evet önümüzdeki hafta neler var liglerde hemen soralım.
Evet şimdi futbolda aslında ligin alt sırası çok önemli. Ligin altında dört bilinmeyenli bir denklem söz konusu. Şöyle ki puan sıralamalarına baktığımız zaman 14. Yukatel Denizli Spor'un 35, 15. Çaykur Rizespor'un 35 puanı var. 16. BTC Türkiye'nin Malatya Spor'un 32, 17. HES Kablo Kayseri Spor'un 32 puanı var. Bu hafta sonu oynayacakları maçlarda bu 35 puanlı takımlar yenilir. 32 puanlı takımlar kazanırsa bir dörtlü problem ortaya çıkacak diye bakıyorum ama Yukatel Denizli Spor veya Çaykur Rizespor puan aldıkları takdirde 35'ten yukarı çıktıkları takdirde 36, 37, 38 yaptıkları takdirde yeni Malatya Spor'la HES Kablo Kayseri Spor'un kazanmış olmaları bile bir anlam ifade etmeyecek ama puanların eşitliği halinde gerçekten dörtlü averaja, üçlü averaja, ikili averaja bakılacak. Federasyonun talimatnamesinde baktığımız zaman iki takımın kendi aralarındaki oynadıkları maçlardaki puan üstünlüğüne bakılacak. Puan eşitliği olursa gol farkına bakılacak. Aynı takımlarda üçten veya daha fazla ise yine birbirleriyle oynadıkları maçların sonuçlarına göre bir puan cetveli yapılacak. Gerçekten böyle. Ligin alt sırası çok böyle heyecanlı bir hafta sonuna sahne olacak diye düşünüyorum. Onun dışında futbolla dolu bir hafta yaşayacağız. birincilikten Süper Lig'e yükselmesi gerekecek olan üçüncü takımın oynanacağı maçlar yarın başlayacak biliyorsunuz. Yarın Bursa Spor, Adana Demirspor ve Fatih Karagümrük, Akhisar Spor karşılaşmaları var. Bu maçların pazar günü revanşı oynanacak. Finali ise 30 Temmuz Perşembe günü oynanacak ve Süper Lig'e çıkacak. Üçüncü takım belli olacak. İkinci ligden TFF birinci lige yükselme maçları başladı. Dün Manisa Futbol Kulübü ile İnegöl Spor karşı karşıya geldi. Hekimoğlu Trabzon'la Sancaktepe karşı karşıya geldi ve Manisa Futbol Kulübü ile Sancaktepe yarı final oynayacaklar. Evet. Diğer grupta Ankara Demirspor Sakarya Spor'u yendi. Kastamonu Spor Tuzla Spor karşılaşmasını, evet, Tuzla Spor kazanınca Adana Demirspor'la Tuzla yarı final oynayacaklar. Bunlar da 24 Temmuz'da karşı karşıya gelecek. 28 Temmuz'da da final oynanacak. Yani futbolla dolu bir hafta yaşayacağız.
Evet, spor yorumcusu Tansu Polatkan'a çok teşekkür ediyoruz verdiği bilgiler için. Yarın yine aynı saatte 9 haberlerinden sonra görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
Yeni gün.